Yenli. Sevgili Emre Hocam.
Şogi sevgili Melih Hocam. Nasılsın?
Şogi ile bu şeyi başlattık. Programımızı başlattık. Valla bu hafta özel bir hafta oldu. Anayı bacıyı karıştırdığımız gene meteorolojik olarak öyle bir haftalığı geçiyoruz şu anda. Sinirler gergin halk olarak. Herkes evlerine kapandı falan. Şeyiz yani böyle. Kafesinde tutulmaya çalışılan hayvanlar gibi bütün hane halkı, hem biz
pencereyi
hem
tırmalıyoruz komşular. Diyorsun.
Pencereyi tırmalayamıyoruz, o da soğuk abi. Perde yapışmış bizim pencereye. Tül perde. Bayağı çıkaramadım yani.
Sizin öyle oralar bayağı, memleket bayağı soğumuş sizin anlaşılan.
Memleket soğudu. Global ısınma, Trump başkan haklıymış. Global ısınma falan, hepsi yalan dolanıyor. Bir zerre ısınamadık şurada.
Efendim, şeyimizi Kaçık bulamadık. Prens'in 82. bölümüne hoş geldiniz.
Vay arkadaş, 82. bölümü.
Ankara'da da yani Montreal'liyle tabii yaklaşması imkansız ama son yılların en karlı birkaç gününü geçirmiş olduk.
Bir empati var diyorsun.
Yani hafif de olsa bir anlama var.
Anladım.
Yani kendi ama gurbet biz... yıllarımdan daha iyi hatırlıyorum. Yani oranın soğuğu bayağı soğuk olur. Ben de işte Kuzey Amerika'dayken, İtaka'dayken, New York'tayken. O acıları yaşamış biriyim. Ankara'daki de ama çocukluğumuzu hatırlattı bana. Yani Ankara'daki dinleyicilerimiz ya da yıllar önce Ankara'da yaşamış dinleyicilerimiz o yılları hatırlarlarsa şöyle bir sağlam sıfırın altında seri birkaç gün geçirdik.
Evet evet. Ankara'da öttürdüm öttürüyor ya.
Öttürdüm,
ama bak
öttürüyor.
Bizde şöyle bir durum var. Bu Fahrenheit'le Celsius -32'de mi?
Birleşiyor.
Bir yerde birleşiyor. Adam demiş ki bundan daha düşük olmaz zaten. Bundan sonrası Celsius'la aynı olsun. Hani adam ignore et. Böyle bir şey olabileceğini hani yukarıda da kaçta birleşiyor. Yukarıda da bayağı üstte bir yerle hani adam demiş ki olmaz öyle şey demiş.
Aynen.
Ama oldu mu oluyor.
-32'de zaten herkesin evrensel olarak bir yeri donar demiş. Dolayısıyla hiç onların hepsi aynı olsun demiş.
Onların hepsi aynı olsun demiş. İşte o günlere doğru hızla yaklaşıyoruz biz de. Abi şimdi geçen hafta çok güzel bir kapanış yaptık. Hem seneyi güzel açtık hem de
evet,
kapattıktan
abi.
Sonra kayıtsız kısımda da güzel bir sohbetimiz oldu. Dedik ki bunu taşıyalım. Bu bize
evet.
Kalmasın. Bu işte şansla ilgili olarak şey dedik. Bu işte bütün işte iş kitaplarında, business kitaplarında ya da işte bu yaşam koçu falan filan işlerinde o tür kitapların kapağında böyle bir şey olur. Satranç metaforu.
Ki bu işte, nedenle zaten bir satranç şarkısıyla açtın.
Bu nedenle de Japonların
satranç şarkısıyla açtın.
Japon satrancıyla açtık. Kediler, köpekler, Hello Kitty'lerin kıyasıya dövüştüğü şeyi görmediler ama sopa mopa birbirlerine dağıldıkları öğretici bir videoyla açtık. Abi o şeylerde böyle mesela at devrilmiş. Ne bileyim işte bir şah var ya da vezir var. Sanki hep işte hayat satranç gibidir, iş dünyası satranç gibidir diye bir metafor yapılır. Biz seninle geçen hafta konuştuğumuz üzere hani hayat tanımlayacak bir oyun seçilecekse en kötü tercih dedik satranç. Hani uzun eşek bile çok daha sağlıklı bir metafor dedik. Çünkü neden? Şimdi bir şey yapmıyoruz. Hani herkes eşit başlamıyor satrançtaki gibi.
Tabii.
Yani işte Ali Koç 4 vezirle başlıyor. Sen piyonla çıkıyorsun. Hani olmuyor yani. Hani...
Ali senin vezirini de almış. Yani çok şeye şimdi muhabbete girmeyeyim ama Ali'deki 4 vezirden biri de benim.
Keşke. ondan sonra hani kimin ne yapacağı belli. Hani at L'ye gider diyorsun ve onu bekliyorsun. Hani ona göre hamle. Hani 3 hamle sonrasını görmek diyorlar ama sen biliyorsun kimin az çok ne yapacağını. Hayatta öyle bir şey olmuyor dedik. Ve hani şans faktörü de yok. Yani ne bileyim denk geldi ve işte kendi şehrinin şampiyonunu, satranç şampiyonunu ya da ülkenin en iyi satranççısını yendiğin gibi bir şey olması söz konusu değil. Hani o mesela sende 4 vezir olsa o gene alır o senin vezirlerini. Aslını alır o senin vezirlerini.
Yani
şansa şey yok.
Vezirini alır, aklımı da alır.
Her şeyini alır. Yani şimdi çok da ilerlemiyor ama komple alır yani. Dedik ki bu şey metafor değil. Hani buna kanmayın. İşte iki hamle sonrası falan. Olsa tavla olur. Çünkü yine iyi kötü bir şeyin var. Hani hamle alıyorsun. ileriyi görüyorsun, değil mi? Kapı alıyorsun. Ya da ona göre açık bırakıyorsun, tuzaklar kuruyorsun, kendince bir şey yapıyorsun. Ama zar geldi mi oluyor. Zar tabii gelmedi mi?
Tabii.
Olmadı mı da olmuyor. Yani mesela kendi mahallenin tavla şampiyonu hala yenme şansın var. 5 açıkla oynarsın. Adam vuramaz ya, kıramaz. Olur mu? Olur. Dedi ki bu daha uyuyor bizim şeye.
Doğru.
Peki iyi bir tavlacı olmak için ne yapmak gerekiyor? Geçen hafta ya da geçen bölümde onun sözünü vermiştik. Evet. Bu hafta oradan başlayalım istersen.
Evet abi, çok güzel aslında bu metaforla özetledin mevzuyu. Geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz ya da toparladığımız konu şuydu. Davranışlarımızın sonuçları ya da bir hedefe ulaşıp ulaşmamamızı belirleyen iki çok temel faktör olduğundan bahsettik. Yani bir, kendi kontrolümüz içerisindeki eforumuz, çalışmamız, azmimiz, ki bunlardan geçtiğimiz bölümlerde bahsetmiştik. Bugün yine biraz yer yer hatırlatmalar yapacağız. Bir de kontrolümüzün dışındaki faktörler, yani kontrol gücümüzün olmadığı faktörler var. Kimlerle hayatta karşılaştığımız, senin biraz önce çok güzel söylediğin gibi oyuna nasıl başladığımız, nasıl bir çevrede yetiştiğimiz, doğuştan getirdiğimiz bazı özellikler. Dolayısıyla bunlar da içine düştüğümüz durumlar, çoğunlukla kontrolümüz dışında gerçekleşen şeyler. Şimdi hedeflerimiz için çalışırken, hedeflerimize ulaşmak isterken elimizdeki şey kontrolümüz altındaki parametrelere odaklanmak diyerek bitirdik. Yani
evet,
çalışmazsak bir yere varamayız.
Ha, onu çalışıp garanti da, ettik.
Evet, onu garanti ettik. Yani çalışmadan, efor koymadan bir yere varmanız mümkün değil. Ha, hakikaten çok dürüst bir efor koyup işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Kontrolünüz dışındaki faktörler nedeniyle. Ondan da bahsettik. Ama kontrolümüz altındaki parametre bu. Yani eforu koymak, azmetmek ve çalışmak bir hedef doğrultusunda. Hı hı. Bugün istiyoruz ki onun niteliklerinden biraz bahsedelim. Yapı bu. Aslında yeri gelmişken geçtiğimiz hafta birkaç program önce bu yumuşak marshmallow eti pufun içindeki şeyden bahsederken Walter Mischel'in rahmetli araştırmalarından bahsetmiştik. Hı-hı. Kendisinin bir mülakatına denk geldim. Orada onun söylediği şey çok enteresan. Çok yani gerçekten psikoloji bilimine ismini yazdırmış biri. Şey diyor, yani şansın rolünü biz çoğu zaman görmezden geliyoruz. Aslında dikkat etmemiz gereken bir faktör diyor.
Ama çünkü
insan deneyimini açıklayarken diyor. O da yani
açıklayamadığım bir şey ya.
Tabii.
Şimdi hani ona hiçbir şey yapılamadığı için en temizi görmezden gelmek diye.
Hani... Ya da reddetmek diyoruz. Hani insan kendi şansını yaratır, şansın rolü hiç yoktur diyoruz. Ama yani çok sayıda çalışma net şunu gösteriyor ki kontrolümüz dışında parametreler var işte. Örneklerini verdik, yani karşınıza kimin çıktığı, içine düştüğünüz durumlar, doğuştan gelen faktörler, çevresel faktörler, kültürel faktörler vesaire vesaire. Yani sosyal psikoloji literatürü bunlarla dolu esasında. Şimdi dönersek kontrolümüz altındaki çalışma ve efor mevzuna. Bizi bir yere götürecekse hani değiştirebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz parametre bu. Buna yüklenmemiz lazım.
Evet.
Buna aslında birkaç bölümde yer yer değindik. Az zamanda çok iş yapma mevzunda değindik ki onun aslında çok da mantıklı bir şey olmadığını, nasıl çalışmamız gerektiğinden bahsetmiştik.
Olmayacağını dedik.
Olmayacağını söyledik. Çok yoğun olarak azim üzerine yaptığımız programda buna değindik.
Evet.
Şimdi azimi hem yani bugünkü konuşmamızda gideceğimiz yer olarak bir azim hakkında ne konuşmuştuk onu hatırlatmak istiyorum. Bir de bir takım yeni bulgular var o zamanki programımızdan bu yana geçen. Onların da takibindeydim. O bulguları da dinleyicilerle paylaşmak istiyorum.
Bilim ilerliyor hocam.
Şurada evet abi, yani biz...
Geçen sene mi konuştuk? Kimse durmamış işte bak. Aynen. Yeni bulgu var, çatır çatır.
Biz de onları derliyoruz, toparlıyoruz. Yani size söylediğimiz şeylerle ilgili takipteyiz sürekli. Değişen bir şey, yanlışlanan bir şey olursa onu burada...
Onu da belirtiriz.
Tabii burada getirip paylaşırız. Şimdi o zaman biz şöyle söyledik ki hala da öyle söylüyoruz. O noktada bir değişim yok. Azmi nasıl tanımladık? Dedik ki uzun vadeli bir hedef doğrultusunda istikrarlı ve istekli bir şekilde emeğini vermek, emeğini vermeyi sürdürmek, sebat ederek emek vermek. Bunda da birkaç tane azmin bileşenini açtık daha sonra. Bileşenlerinden bahsettik. Bir kere yani o işe tutkuyla bağlanacaksınız. O işi anlamlı bulacaksınız.
Çünkü uzun vadeci. Yani aynen. Anlamsız olursa insan gevşiyor işte, bu diyetler olsun ne olsun. Bütün sıkıntı oradan çıkıyor. koruyamıyorsun yani o ilk azmi.
Kesinlikle. İki, yolda düşeceksiniz dedik. Yani hakikaten yolda düşmeyen yola çıkmayandır sadece. Mutlaka zorluklar olacak, başarısızlıklar olacak. Onlara dayanmak, sebat etmek ve ilgi ve eforu zorluklarda dahi devam ettirmek. Üç, bir umudunuz ve optimizminiz olacak oraya varacağınızla ilgili. Yani o umut sizi devam ettiren bir faktör. Azmin bir bileşeni dedik. Ve son olarak da dedik ki bugün onu açacağız. Efor ve pratik yapma. Yani evet. Bunun şimdi bugün üzerine gideceğiz.
Orada tam bir sayımız var. Öyle hani şey bir şey hani efor harcayın deyip içi boş olarak çıkmadık. Tam net sayı vereceğiz ya. Evet, ne kadar efor koyacaksın?
Orada hatta biraz bahsetmiştik. 10 bin saat gömeceksiniz o pratiğe. Evet. Şimdi bugün onu açacağız. Şimdi o programda bizim bahsettiğimiz bazı bulgular şunu gösteriyordu. Bu şekilde tanımladığımız azme sahip insanların hedeflerini gerçekleştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu. Fakat daha sonra bölümden sonra bazı araştırma bulguları bunları tekrar edemedi. Bazı araştırmalar bizim tanımladığımız şekliyle azmin insan performansını ve hedefe odaklı çalışmayı çok da etkilemediğini gösterdi.
O çok iyi olmamış. canım sıkıldı şimdi.
Ben de takibe başladım. Çünkü benim de canım sıkıldı. Yani hakikaten mantıklı. Yani insan psikolojisi ve zihnin yapısını düşününce anlamlı geliyordu bana bu yaklaşım azimle ilgili olarak. Takibe başladım. Ve son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar bu şeyi çözdü. Yani neden bulguların birbiriyle tutmadığını çözdü. Etki bulmayan çalışmalar, tutku boyutunu ölçmeyen çalışmalar. Etki bulan çalışmalar, tutku boyutunu da ölçen çalışmalar. Ki bu farkı yakaladıktan sonra üzerine yapılan araştırmalarda kişilerin işlerine tutkularını ve azimlerini ölçtüğün zaman, bu özel sektördeki insanlarla yapılan bir çalışma. Yani bu bizim bahsettiğimiz bileşenlerde azim ne kadar var ve işlerine ne kadar tutkuyla bağlılar. Bunu ölçüyorsun. İnsan kaynakları departmanından da performans değerlendirmelerini alıyorsun. Azim performansla olumlu ilişkili ne zaman o işe tutkuyla sarılıyorsan.
İşini seveceğim diyorsun.
Yani. Aynen. Eğer o işe tutkuyla devam etmiyorsan hakikaten maalesef koyduğun çalışma saati performansla...
Gelip alamadım. Yok promosyon alamadım.
Olumlu yansımıyor. Dolayısıyla orada çok önemli bir şey var. Ayrıntı var. Onu bu son çalışmalar ışığında bir hatırlatma. Hem dinleyicilerimize söylemiş olalım hem hatırlatmış olalım. Bir de popüler bir konu olduğu için popüler basında da bu çok çıkıyor. Hani işte azimin çok da büyük bir etkisi yokmuş falan gibi. Var tutkuyla da o işi sevmeniz kaydı ile.
Yani şimdi saçma sapan bir işe ne bileyim bu mesela biz sınava girdiğimizde hatırlıyorum. Ki ben de o şeye düşmüştüm birazcık tuzağa. Abi puanın var. İstediğin bir bölüm var. Ama denk gelmiş bayağı yüksek puan almışsın. Öyle doktor olan bir iki tanıdık var. Hani puanım yanmasın. Halbuki ne öyle bir ne öyle bir isteği var, ne öyle bir sabrı var.
Ve ne de hani, puan yanıyor aslında yani.
İşte ama içindeki büyük ilmiye engel olamayıp hani sırf puan yanmasın diye doktorluk yazıp bayağı her gün işe küfrede gidip işte hani hasta insan sevmeyen, kan görmekten hoşlanmayan adamlar şu an operasyonlara gidiyorlar. İşte insanları kesip biçiyorlar. Yani işlerinde iyi ama çok mutlu değil.
Evet.
O alanda ilerlemesi için de yani koyduğu efor sadece maaş gelsin işte işimizden olmayalım, ekmeğimizden olmayalım efor gibi. ama tabii azim olmayınca o şeyi devam ettirmek de zor.
Zor.
Yani başarıyı bırak, minimumu elde etmek de zor.
Çünkü çok zor.
Sevmediğin şeyde tamam bir yıl, iki yıl ama 10 yıl, 20 yıl çok da kolay bir iş değil. Hani o mesela şu an ne bileyim önümüzdeki sene sınava girecek arkadaşlara belki bir şey olabilir. İstemediğiniz bir işe doğru itiliyorsanız aile, çevre ya da işte bizim gibi puan yanmasın. O ileride patlıyor gibi anladım ben.
Olabilir.
Şu an senin yaptığın şey.
Aynen. Yani bu azmin, işini sevme ve tutku boyutu. İlerleme, hedefe ulaşma, bir sonraki adımı atma, başarmak istediklerini başarma noktasında kritik bir bileşen olduğunu bu son çalışmalar gösteriyor. Çünkü şöyle bir nedeni de var abi. Şimdi koyduğumuz eforun, çalışmanın elbette ki vücuda bir yükü var.
Tabii.
Sevmediğin bir işte bu yükü şey yapıyorsun, katlıyorsun. Yani hem sevmediğin için kendini bastırıyorsun, bazı şeyleri zorla gidiyorsun. Zorla devam ediyorsun. Onun bir yükü var. Artı bir de işin kendi yükü var. Öte yandan severek yaptığın zaman o yük biraz daha azalmış oluyor. Dolayısıyla yani hocam, sağlık ve vücudu yıpratma anlamında da sevmediğin bir şeyde sürekli devam etmek hırpalayabilir. Ona dikkat etmek lazım.
Peki bu tutku en başta mı olacak? Yoksa hani şey içerisinde, yolculuk içerisinde zamanla gelişebilecek de bir şey mi?
Çok güzel bir soru. Bu zamanla gelişebilecek bir şey. Yani o tutku ve sevgi yaptığınız işe zamanla doğabilecek, zamanla yeşertilebilecek bir şey. Şunu hiçbir zaman da unutmayalım. Neyi seveceğimizi kestirmekte de başarısız olduğumuz için denemekten çekinmeyelim.
Anladım. O zaman ilk baştaki şeyi de o zaman geri aldım ben. Siz gene o kadar da sert yani, olmayın. Şu an sevdiğine inandığın şey... O da 10 yıl sonra patlayabilir.
Onu da değiştirebilirsin.
Beni bulmayın yani. Ama en başta bir ilgi gerekiyor galiba. Hani evet, minimumda bir evet. İlgi, alaka, bir merak olacak.
Ki yani zaten o da çalışmayı, sınava hazırlanan arkadaşımızın hazırlanma motivasyonunu etkileyecek zaten.
Anladım. Yani sıfırdan başlayıp da yolda hani o süreçte tutkuyu geliştirmek ten ziyade bir ilk şey olacak. Aynen. O ilk ateşi, ilk kıvılcım en başta olacak yani.
Bir de yani psikolojimizin, zihnimizin bir bağışıklık sistemi olduğundan bahsediyoruz her zaman. Zihin beklentilerini, efendime söyleyeyim, neyi seveceği konusunda da fikrini değiştiriyor, yeniden değerlendiriyor. Yani farklı evet. Açıları görüyor, işin hayırlısını görüyor. Mesela çok yeni bir çalışma, bugün Sabah Gül'le üzerinden geçiyorduk, bahsediyorduk. Yüzlerce insanı bir 5-6 ay kadar takip etmişler. Çalışmanın başında şeyi ölçüyorsun. Yani senin idealindeki sevgili tipi nedir? Ölçüyorsun. Herkesin idealinde bir sevgili var.
Mutlaka.
Değil mi? Yani yaz, ben de yazarım, sen de yazarsın.
İsim de veririz ve canımız sıkıldı. Çünkü kaydoluyor bunlar. Kaydolmayı da veririz isim de.
Ve daha sonra işte bu insanlar... biriyle birlikte oluyorlar işte. Biriyle çıkmaya başlıyorlar. Yani bunlar yeni ilişki. Hepsi çıkıyor bu katılımcıların. Ve bazı idealler tutacak. Bazıları tutmayacak tabii. Yani gerçekle idealler %100 örtüşmez hiçbir zaman.
Tabii ki.
Zaman içerisinde ideallerimizi revize etmeye başlıyoruz. Benim asıl da istediğim buydu demeye başlıyoruz.
İşte insanoğlunun ayakçılığına en güzel örneklerden biri.
Dolayısıyla ayakçılık, psikoloji alanındaki araştırmacılar herhalde ayakçılık diyemediği için şey diyor, zihnin bağışıklık sistemi diyor.
O da güzel. O da kullanılabilir ama bence bir footnote olarak da halk arasında ayakçılık dediğimizde ona da eklenebilir yani.
Kesinlikle. Dolayısıyla işin tutku ve sevme boyutuyla ilgili farklı faktörler bunlar.
Gelin. Yani, evet, pardon. Şunu soracağım, çok affedersin.
Estağfurullah.
Şimdi çok tutkuyla bağlıyım. O süreci de yaptım. Hedefe mesela şey de söylenir. Hedefe ulaştı ve boşluğa düştü. Çünkü istediğini aldı. O riski nasıl şey yapacağız?
Evet, güzel bir nokta bu. Şöyle bir şey, yani o tür durumlarda bu zaman zaman olabilir hakikaten. Yani ben yaptım ve burada bu noktada ya bu kariyerde, bu meslek dalında, bu çalışma alanında hani yapılabilecekleri yapmış gibi ya da en azından bana uyum sağlayacakları yapmış gibi hissediyorum. Hı hı. Bu durumda böyle bir his geldiği zaman ilaç şey yapmak bence. Bir kendini yeniden keşfetmeye çalışmak. Yani bir sonraki adım ne olabilir? Başka bir çalışma alanında, başka bir kariyerde. Şimdi bu değişiklik önerisi eskiden çok yapılan bir şey değildi. Yani klasik olarak işte bu kişisel gelişim olsun ya da senin bahsettiğin işte iş dünyası gurularının yazdığı kitaplar falan olsun. Şimdi 20-30 yıl önceki tavsiyeler insan hayatının çok daha kısa olduğu bir bağlamda yapılan tavsiyeler. Yani çoğunlukla hani 40-45 yaşında emekli olsan dersin ki yani bir 15 yılda bana kalsın. Hı hı. Kendimi emeklilikte yani bir emeklilik hayatı yaşayayım yeni bir değişiklik olarak. Şimdi öyle bir durum söz konusu ki şey çok arttı. Yaşam çok süresi çok uzadı. Yani ortalama olarak 70'in üzerinde bir 70 yaşın üzerinde bir hayat uzunluğundan bahsediyoruz.
Onu da soracaktım. Şimdi 50 sene önce, 100 sene önce 10 bin saat hakikaten çok büyük bir fedakarlıktı. Yani
tabii.
Hayatını adamış
tabii.
Oluyordun.
Tabii.
Şimdi çok büyük bir olay değil. Hani
kendini
10 bin
saatin yeniden sonunda... yeniden keşfetme olanağı var insanların şimdi.
Anladım. O pek şey etkiler mi? 10 bin saati arttırır mı?
Hadi. Şöyle
daha fazla arttırır. Var.
Yani iki şeyden yani bir daha fazla yani çalışma yıllarımızın artmasından kaynaklanan bir etki var. Bir de bilgi birikimimizin ve teknolojinin gelişmesinden kaynaklanan bir etki var. Şöyle bir kümülatif sonuca yol açıyor. 20-30 yıl önceki en üst düzey performans sahibi bugünün orta düzeyi ya da düşük orta düzeyi bir yerinde kalıyor. Bundan bahsetmiştik sanki diye hatırlıyorum. Mozart örneğini vermiştik.
Evet.
Mozart şimdi çocuklara hani bir vasat performansın örneği olarak dinletiliyor. Piyanist olacaksan. Bana hala inanılmaz bir şey olarak geliyor da. Ya da şimdi mesela bir Ronaldo, bir Messi 20-30 yıl öncesinin büyük futbolcularına oranla çok daha öndeler.
İşte o şey olacak mı hani ne bileyim 10 sene sonra şunu diyecek miyiz? 20 bin saat koymak gerekiyor çünkü hem şey artacak işte nüfus artacak o alandaki hani herkesin önüne geçmek için bir 10 bin saat feda edeceksin.
Belki diyeceğiz.
Tutkuyla ki fark yaratacak.
Belki diyeceğiz ama sanki özellikleri değişmeyecek yani o 10 bin saati ya da yani 10 bin saatten kastımız çok çok ciddi pratik yapmak.
Yani. Evet.
O ciddi pratiği yapmak. Belki bu rakam artacak. Belki azalacak bilmiyorum. Ama özellikleri aynı kalacak gibi hissediyorum. Yani evet, onun niteliği
yani
aynı kalacak.
Sebat, evet, tutku yani, yine olmazsa olmaz.
Onun bazı özelliklerini, o 10 bin saatin özelliğini biraz açalım istersen. Yani nasıl bir pratik yapma bu? Yani bir şeye ulaşmak istiyorsun, bir hedefe ulaşmak istiyorsun. Onunla ilgili pratik yapıyorsun. İşte iyi bir şey konuşmacı olmak istiyorum. Diyelim ki özel sektöre çalışıyorsunuz ve çok sunum yapan birisiniz. İyi bir konuşmacı olmak istiyorsunuz. Onun için pratik yapmanız lazım. Nasıl pratik yapacaksınız? Ya da bir performans dalında çalışıyorsunuz. Ya çok iyi bu piyanoyu çalmak istiyorum. Ya da bilmiyorum futbolu oynamak istiyorum. Nasıl bir pratik yapacaksınız? Veyahut iyi bir araştırmacı olmak istiyorum. Bir akademik olmak istiyorum. Onu nasıl yapacaksınız? İyi bir senin verdiğin örnekte cerrah olmak istiyorum. Yani pratiğin özellikleri neler? Ondan bir bahsedelim. Bu 10 bin saati körlemesine gömüp daha sonra abi sizi dinledik 10 bin saati feda ettik. Hayatımızı kaydırdınız gibi bir şey olmasın.
Yıllar sonra kapıya. Peki buna girmeden hani bununla ilgili bir şey daha soracağım.
Tabii abi.
Belki ikisini de birleştiririz. Şimdi diyelim ki piyanist olmak istiyorum ben.
Evet
abi. Yaşımız da genç çok şükür. 10 bin saatim olduğuna da inanıyorum.
Tamam.
Bugün bu kayıttan sonra başladım. Ölçüyorum da. Dın dın dın dın çalıyorum.
Evet.
Yine olmama ihtimali var mı? Hani yetenek bu işin neresinde? Hani olmadı mı da olmuyor. Yani illa 10 bin saat. Mesela çok istiyorum. Şey de harcayacağım. Emek de harcayacağım. Sabır da edeceğim.
Evet.
Ama 10 bin saatin sonunda ulan olmadı olma ihtimali var mı? Yani mesela önceki programda şans dedik. Burada yetenek evet. Ne kadar dikkate alınıyor?
Yani boyun 1.60'sa bir pivot olamayacaksın hiçbir zaman. Net. Yani bazı eldeki becerilerin ya da bize verilerin, verilmişlerin tanımladığı bir sınır var.
Anladım.
Fakat o sınırı pratikle ittirebildiğimiz kadar ittirmek mümkün. Ve bazı işte fiziksel özellik gerektirmeyen ya da inanılmaz bir yetenek gerektirmeyen alanlarda baya baya ileri gitmek de mümkün.
Anladım.
Ama senin örneğinden gidersem, yani ben bugün kaydı kapattın ve başladın dın dın diye şey yapıyorsun. Bazı koşulları yerine getirmezsen bence iyi bir piyanist olamayabilirsin. En azından araştırmalardan onu biliyoruz.
Anladım.
Nedir o koşullar şey yaparsak? Şimdi pratik yapmanın hangi alanda olursan ol iki türü var. Naif pratik dediğimiz bir şey var. Tamam mı? O yani aslında o naif pratik bizim halı sahaya. Ya benim halı sahaya bir 10.000 saat gömmüşlüğüm vardır.
Ama diyorsun ki şu an...
Ama halı sahada bile en son beni seçerlerdi takıma. Çünkü yani yüktüm daha çok.
Estağfurullah.
Bir getirim olmasından ziyade. Şimdi naif pratik yani sürekli o işi yapmak. Halı saha sürekli topu oynamak. Bununla edindiğin şey tecrübe abi. Yani halı sahanın tozunu çok tecrübeli bir abimiz derler.
Ya da işte hangi halı saha kaça, hangi halı saha daha iyi halısı. Bu tür daha teknik işler için sana gelirler.
Bana iyi ama bu yani körlemesine bir sürekli pratik yapmak bana bir topçu olma şansı vermez. Futbolcu olma şansı vermez.
Ben de eve aldım piyanoyu. Hiç hoca yok, bir şey yok. Dın dın dın dın dın 10.000 saat bastım tuşları. Kimseye faydası olmayan bir gürültü aynen yapmış oldun değil mi?
Aynen. Şimdi birkaç örnekle giderek bunun özelliklerini. Şimdi naif pratik yerine pratiğimizin planlı olması lazım. Planlı pratiğin özellikleri neler? Birincisi büyük hedefi biraz parçalarına ayırmak. Ölçülebilir bazı parçalara ayırmak. Yani konuşma yapma örneğine dönünce sunum yapma işi çok yaygın artık çalışma ortamlarında, o yüzden bu örneği veriyorum. Yani okulda da çok yaygın, yani akademide de çok yaygın, öğrenciyken de çok yaygın. Bir işe başladığınızda sürekli sunum yapıyorsunuz, birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz. İyi bir konuşmacı olmak istiyorum, yani iyi bir hatip olmak istiyorum. Bu büyük gol, genel gol. Şimdi buraya giden küçük bazı parçaları tanımlamak lazım. Planlı şeyin, pratiğin adımlarından biri o. Mesela nelerim eksik benim öyle biri olmak için? Diyelim ki çok fazla dönüp slayda mı bakıyorum? Yani dinleyiciye bakmak yerine çok fazla slayda bakıyorum. Bunu tanımladıktan sonra bunu değiştirmeye çalışmak lazım.
Anladım. Zayıf noktalara odaklanacağız.
Yani geliştireceğim noktayı biraz daha spesifik olarak, büyük hedeften ziyade daha spesifik olarak tanımlayacağım. Ve ona odaklanacağım. Ona odaklanırken nasıl yapabilirim? Mesela bu konuda çok çalışma yapan, bugün çok sık ismi geçecek, Erikson isminde bir psikolog. Anders Erikson. Onun önerdiği bir şey şu. Böyle bir durumda diyor, kendinizi kaydedin konuşma yaparken. Yani daha pratiğinizi yaparken. O pratiği kayda alın ve açıp bir bakın. Kaç kere o hatayı yapmışsınız? Bir sonraki pratikte yine kayda alın, daha azalttınız mı? Yani 6 kere ben slaydıma bakıp dinleyiciyi unuttuysam bunu 4'e indirebilmiş miyim bir sonraki pratiğimde? Anlatabiliyor muyum? Burada ne var? Bir geri bildirim.
O da çok büyük yüzleşme hocam. O da dediğin gibi tutkuyla olacak iş. Herkesin,
evet, yani
herkesin
acı
değil.
Evet, yolda biraz acı reçete var. Acı ilaç var. Örneklerini anlatacağım abi. Ama bunu yaptığın zaman hafif hafif o becerilerin gelişmeye başladığını hissediyorsun. Şimdi hazır Erikson'un ismini vermişken, o bu konularda bazı denemeler yapmış. Şimdi odasına, üniversitedeki ofisine gençten bir elemanı çağırıyor ara sıra.
Vay.
Steve diye bir çocuk. Tamam.
Hiç pisleşiyor.
Şimdi Steve geliyor. Bir egzersiz yapıyorlar Steve'le. Yaklaşık.
Muhakkak.
Her egzersiz seansta yaklaşık bir saat falan.
İyiymiş o zaman.
Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Steve'e, yani hiç tahmin ettiğin gibi de bir şey değil aslında.
Birkaç bir saatte zaten tahmin ettiğin gibi değildir.
Birkaç tane sayı veriyor Steve'e. Tamam mı? Diyor ki abi ben sana 3-5 tane sayı okuyacağım. Sen de bana bunları tekrarla, aklında tut tekrarla. Tamam mı? Mesela başlıyor. Diyor ki 8, 6, 3, 5, 1.
Abi zormuş bu. Çünkü büyük ihtimalle ilerledikçe mesela 45 dakika sonra soracak. Bir sürü iş yapmış olacaksın o arada.
Evet, zorlaştırıyor şimdi. Steve de diyor ki,
mümkün değil.
Tamam diyor. Tekrarlıyorum. 8, 6, 3, 5, 1. Steve bildi. Bilirse Steve sonuna bir sayı daha ekliyor. Yani 8, 6, 3, 5, 1 yerine 8, 6, 3, 5, 1, 4 diyor mesela. Bilemezse Steve iki sayı geriye alıyor. Tersten bir mehter gibi yani.
8'e kadar gelmiş diyor. Bir tek 8 diyor.
Şimdi bilişsel psikologların çalışmalarından biz şunu biliyoruz. Zihnin çalışma belleği derler onlar. Bilgisayarın RAM'i gibi. Yani kısa süreli bellek. İş yaparken açıyorsun sonra kapanıyor. Uzun süreli hard disk gibi değil de o anki o iş için kullandı. Kapasitesi 7 civarı. Yani böyle bir şeyde ortalama 7'yi buluruz biz. 7 tane sayıyı ardı ardına söylerse biri tekrar edebiliriz. 7'den sonra işler biraz zorlaşıyor. Yani Steve de 7'ye kadar geliyor. Ama ondan sonra adam takılıyor. Yani bayağı bir sinirlenme, bir hayal kırıklığı da oluyor. Bir türlü ilerleyemiyor ama pratiğe devam ediyorlar. Yani geliyor Anders'in yanına, uğraşıyorlar. Bir yandan da Steve arkadaş bunu nasıl şey yaparım diye kendi kendine taktikler de geliştirmeye başlıyor. Bayağı bir başarısız denemeden sonra bir gün bir fırlama yakalıyor Steve. Yani 8, 9, 10, 11'e kadar çıkıyor geliştirdiği taktiklerle. Sonra yine aynı döngü devam ediyor. Yani yine takılıyor. İleriye gidememeye başlıyor. Hayal kırıklıkları, sinirlenmeler. Ama belli bir süre sonra tekrar açılıyor.
Anladım.
Bu şekilde sence kaça kadar gitmiş olabilir Steve? Var mı tahmini?
Şey, hani bu teknikle çalışıyor. Mesela şeyler var ya, işte desteği ezberliyor adam. Ya da pi sayısının işte 300 hanesini ezberlemişler falan. Bir 200 derim ben ya. Biraz uçayım.
Yani 200 olmasa da bir 82'ye kadar gidiyor Steve.
Çok uçmuş.
Steve, ama oraya gelecek adamlar da var. Şimdi Steve 82'ye kadar geliyor. Tamam mı? Ve Erikson'a şeyleri söylüyor. Yani hani ne yaptı da bunu arttırdı? O duyduğu rahatsızlık, ilerleyememeden duyduğu o sıklıkla gelen rahatsızlık, hep bir içimiz sıkışma deriz biz ona. Yani şimdi dinleyicilerimiz onu hemen bence empati kurarlar. Bir yerde böyle için sıkışıyor, bir problemi bir türlü çözemiyorsun. Evet. O iç sıkışması onda bir yaratıcı çözümler geliştirmeye itiyor onu. Taktikler buluyor. Mesela diyor ki arkadaş diyor, sayılar diyor ağacın dalındaki şeyler olsa, yapraklar olsa diyor, ben onları dal dal gruplasam. Şimdi o dal dal gruplarsan, her dalı aklında tutabilirsen 4-7, diyelim ki bir dalda 4 yaprak var, 4-7-28'e kadar çıkartabiliyorsun mesela. Bu taktiklerini Steve söylüyor Erikson'a. Bunları yaptım diyor. Tamam mı? Sonra Erikson başka bir arkadaşını şey yapıyor, çağırıyor. Ve aynı oyuna yine başlıyorlar. Haftada işte belli süre buluşma, bir saatlik. Baştan başlıyor bu eleman. Tek farkı Steve'den, Erikson Steve'in taktiklerini bu arkadaşa öğretiyor. Taktikleri alınca arkadaş senin dediğin gibi yüksek sayılara yaklaşmaya başlıyor. Steve'i geçiyor. Yüzü buluyor.
Vay arkadaş.
Şimdi
peki o taktik geliştiriyor mu? Hani daha da ileri gitmek için.
O da daha ileri gitmek için taktikler geliştirdiği için yüzü buluyor. Bir sonraki kişiye onun taktiklerini de verebiliyorsun. Dolayısıyla burada iki şey var. Yani bir, pratiğin, planlı pratiğin şimdi diğer özelliklerine, hedefi formüle ettik, küçük hedefi, geliştirilmesi gereken hedefi. İkinci özelliği, sürekli geri bildirim alıyorsun. Doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun diye. Yani Steve doğru yaptığı zaman doğru yaptığını söylüyor. Artı bir ekleniyor. Yanlışsa yanlış yaptığını söylüyor. Eksi iki alıyor. Çıkartıyor. Sürekli geri bildirim. İki, kaçınılmaz pis bir his ama o sık sık duyulan rahatsızlık, ilerleyememeden duyulan rahatsızlık sizi de taktikler geliştirmeye itiyor.
Anladım.
Ve ilerleyen durumlarda o taktikler başka insanlara öğretildiğinde o taktikler de ilerlemeyi sağlıyor.
O zaman bir profesyonelden yardım mı diyorsun? Hani oraya güzel. Doğru gider mi?
Mentor diyelim. Yani yaptığınız mentor. İş dalında geliştirmek istediğiniz özellikte, neyse bu özellik. Sporcu musunuz, müzisyen misiniz, akademik misiniz, mühendis misiniz, doktor musunuz, öğrenci misiniz? Geliştirmeye çalıştığınız şey neyse, o noktada iyi bir mentor bulmak çok büyük şans, çok büyük lütuf, çok da önemli. Bence buna vakit ayırmak lazım. Yani iyi bir mentor bulmaya çalışmak lazım, sınırları şansı zorlamak lazım o noktada biraz. İmkanları zorlamak lazım ve o kişiyi bulmaya çalışmak lazım. İyi bir mentorun özelliklerini bana sorarsan, yani bu 10 bin saati bir mentorun süpervizyonunda gömdüğün zaman iyi bir mentor nasıl biri dersen, benim iki özelliği var bence iyi bir mentorun, bana göre. Bir, bu kişi destekçi biri olacak. Çünkü zor bir yola giriyorsun. Çalışma alanın neyse, bir kariyer kuruyorsun, bir alan kuruyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Sıkıntılar olacak, düşeceksin, kalkacaksın. Bu insanın destekçi olması lazım. Birinci özellik bu. Yani bir de o seni vurmayacak abi. Yani sen düşmüşken bir de ondan tekme yemeyeceksin. Ama sadece destekçi de olmayacak. Aynı zamanda yüzüne çekinmeden o negatif geri bildirimi verecek.
Anladım hocam. Çünkü bildiğin Robin Williams bu ya. Bayağı rahmetli yandık şu anda. Kafamda bir onun yüzü belirdi yani şu anda.
Çok güzel söyledin ya. Çünkü İlerleten şey o negatif geri bildirimi alman. Yani burada neyi eksik yapıyorsun? Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyebilir ki işte ben burada çok şey yapıyorum. Burada benim zorlanacağım nokta. Çünkü ben negatif geri bildirimden çok kötü etkileniyorum. Böyle diyebilirler. Dünya üzerinde iyi etkilenen yok zaten negatif geri bildirim. Onu söyleyelim. Yalnız değilsiniz. Bana da çok koyuyor negatif geri bildirim. Koymayanı da görmedim. Yani bana koymuyor diye herhalde almamıştır negatif geri bildirim.
Tam anlamamıştır o.
Almıştır ama anlamamıştır. Onun zaten ilerleme şansı da pek yok o yüzden.
Anladım.
Yani o negatif geri bildirimin bir can acıtıcı şeyi var. Ama oradaki hayırlı şeyi göreceğiz. Zihnimizde onu yeniden değerlendireceğiz, değerleyeceğiz. Oradaki hayırlı şey ne? Arkadaş, bu yola gitmemi bu negatif geri bildirim sağlayacak. Bundan ben ne alabilirim?
Anladım.
Dolayısıyla orada mentorun işte geri bildirimi saklamaması, hani kıyamadığı için verememesi aslında kötü bir özellik olur.
Sabır, sebat da şey. Yani çünkü onu alınca o gücü yeniden toplayacaksın. Ben hatırlıyorum mesela. İşte bir öykü yazmıştım. Babama göstermiştim. İşte e-mail'le yolladım. Kıpkırmızı geldi abi. Ben de herhalde hepsini seçti yanlışlıkla. Hani kırmızıya bastı. Hani lan bir tane siyah kalmamış. Orada tabii insanın hevesi çok kırılıyor. Ben devam ettirmedim. Hani bir iki siyah kalsa, ne bileyim, bağlaçlar V ile, onlar bile yanlış yani. Onlar bile gereksiz. Kıpkırmızı geldi, orada kaldı o iş. Yani onu devam ettiren sanırım bir şey oluyor.
Evet, yani hakikaten şey, yani negatif geri bildirim beni de çok acıtıyor. Ben şöyle başa çıkıyorum, bir yutkunuyorum. Bir ondan sonra ne bileyim bir suyumu içiyorum. Belki bir gün falan o işe şöyle bir ara veriyorum. Ama kesinlikle kopmuyorum. Yani ertesi gün hadi bismillah deyip başlıyorsun tekrar.
Bir de sizin alan sert bir alan. Geri bildirimi de sert oluyor.
Öyle. Yani akademide öyledir.
Acımasız bir alan yani. Hani
çok sevdiğim,
herkesin harcı değil.
Çok sevdiğim özel sektördeki bir arkadaşım, ortak arkadaşımız. Master için geri döndü okula, MBA yapmak için ve bana şunu söyledi. Ya dedi, hani insanların birbirine böyle geri bildirim verdiği, bu kadar sivri dille konuştuğu bir şey özel sektörde olsa o adamı kovarlar dedi.
Tabii.
Yani tamam kardeşim, sen çok yetenekli falan olabilirsin ama hani bu da çok insani değil. Bir ayrılalım derler dedi. Akademi, evet, kesinlikle öyle. Sanatçı olan arkadaşlarımdan da ben aynısını duyuyorum. Sert bir alan olduğunu söylerler. Tabii. Ona alışmak lazım. Evet, maalesef bazı alanlar diğerlerinden daha sert veriyor negatif geri bildirim ama ilerlemenin şeyi de aslında o geri bildirimi alabilmek.
Ve tabii şunu hep verilmiş kabul ediyoruz. Hani yapıcı geri bildirim. Gömmeye şey yapmaya değil.
Tabii,
çünkü
tabii,
o da
tabii
oluyor
yani.
Bazen.
Tabii yani zarar vermeye yönelik bir şey. Zaten o iyi bir mentorluk davranışı da değil zaten. Yani iyi bir mentor ya da sizi geliştirecek. Yani planlı pratiğin parçası olan o hedefe ulaşmak için neleri eksik yaptınız, neleri şimdi yapmanız lazım?
Evet. İşte Robin Williams ya, açın filmlerine bakın. Böyle bir şey gerek yani, az çok bu. Tanım bu yani. Babacan ama geri geldi mi de gömecek yani.
Tabii.
Başka türlü evet. Olmuyor diyorsun.
Babacan ve gömecek. Belki aradaki ama değil. Hı. Babacan ve o geri bildirimi acımadan verecek kişi aslında iyi bir mentor bana sorarsan. Bu planın
o zaman
faydası olması çok, açısından.
Çok şey olmuyor orada çünkü anne baba yine kıyamıyor yani, ben hiç babam kıyıyor da annemden şey bir geri bildirim almışlığım yoktur.
Tabii
hani
yani.
Hep ben haklıyım, hep çevresel, o şey yapmıyor yani hakikaten çok.
Evet.
İyilik yaptığını inanıyor büyük ihtimalle ama araştırmalar, senin anlattıkların burada gösteriyor ki aslında en yakınların bile yeri geldiğinde acıması olacak ki bir
yani sonuç. Roller farklı. Yani işin çok sıcak olduğu noktada da o tür insana da ihtiyacın var. Yani şimdi profesyonel mentorun seni gömdüğü zaman, sana faydalı olacak bir geri bildirim verdiği zaman seni sevene gideceksin ki
denge.
O da biraz yani o anın sıcaklığıyla, ya sen kralsın, boş versene, bunun mu altından kalkamayacaksın, hatta biraz öbür tarafa da gömecek falan, o bir sıcaklığı alacak üzerinden.
Ha,
ama sen buna inanıp evet ben öyleyim zaten deyip çalışmayı bırakacaksın, o kötü.
Anladım.
Anlatabiliyor muyum? Yani o anın sıcaklığında şey de iyi. Yani işte ergenlikte birçok erkek kardeşimizin derdidir. Yani ya iyi ki arkadaşlar, abicim ne olacak, sana elini sallasan 50'si der. Onu diyen arkadaş ona inanmaz.
Muhakkak.
Ama onun rahatlatıcı bir etkisi vardır. Ama planlı pratiğin bir parçası değildir.
Anladım. O zaman şu ana kadar yapacağımız bir. Önce hedefi parçalayacağız.
Aynen.
Nerede eksiğimiz var onları belirleyeceğiz. Objektif olarak.
Evet.
Daha sonra onların üzerine eğilip geri bildirim alacağız.
Aynen.
Oluyor mu olmuyor mu? Hani bir de sen dışarıdan bir göz olarak.
Ve aynen. Ve o bir expert. Bravo. Deneyimli. O konunun uzmanı biri olacak.
Deneyimli birinden. Hani sen bu yollardan geçmişsin. Yıllarını vermişsin. Sence burada umut var mıdır? Yok mudur?
Aynen.
Oradan onu alacağız.
Ve bu yoğun fokusu, yoğun odağı koruyacağız. 10.000 saatin şeyi yoğun ve sebatla bunu sürekli yapmanız. Bir özelliği o. Ve de sıklıkla rahatsızlık hissedeceğiz bir türlü ulaşamadığımız için. Ama
o da faydalı diyoruz.
Aynen. Çünkü döngü şöyle gidiyor. Döngü lineer, her seferinde bir adım ileri gidilmiyor. Sıkıntı oluyor. Sonra bir anda bir aşama kaydedilip 4-5 adım atılıyor. Sonra bir daha sıkıntılı bir süreç başlıyor. Sonra bir daha bir anda 4-5 adım atılıyor. Kesik kesik ve arası sıklıkla yaşanan bir sıkıntı olduğu için o sıkıntıya da alışmak gerekecek. Açılımlar bir anda olan, tek adımdan daha büyük açılımlar, ama arası hep sıkıntılı.
Anladım.
Yani planlı şeyin, eforun, planlı pratik yapmanın özellikleri abi. Bunlar. Bunlarla bezenmiş 10.000 saat ya da bunlarla bezenmiş bir sebatkar çalışma bizi hedefimize götürme olasılığı daha fazla diyerekten yavaş yavaş toparlayabiliriz belki.
Yavaştan. Bu şey bir bölüm oldu. Geçen hafta dedik ki şans da çok etkili. Hani olmadı mı da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yine biraz belki hayal kırıklığı olmuştur dinleyiciler. Genel olarak çünkü hap bilgi veriyoruz. Hani şu olursa şunun olma olasılığı yüksek diyoruz. O bir umut yaratıyor ki bundan öncekiler daha basit, daha kısa vadeli şeylerdi. Hani
evet.
Bir stresli durumu olduğunda şeyden bak, dışarıdan bak.
Aynen.
Hani daha kısa bir şeyi, daha yapılabilir, daha öngörülebilir. Onlar da hazmetmesi daha kolaydı. Bu hafta yine güzel bence hap bilgiler verdik. Ama uzun vadeli haplar bunlar. Hani
evet.
İki tane aldın bir şey değil de hani bir ömür boyu kullanmanız gereken antibiyotik gibi değil de hani
daha çok tansiyon hapı gibi
ömürlük haplar verdik. Hani onları aldığım müddetçe bir şey olma olasılığı hala orada şeyimiz var. Onu da yine belirtelim. Hani aynen. Bu kontrol edebildiğin kısmı nasıl kontrol edeceğinle evet, ilgili.
Yani biz şansımızı maksimize etmenin yolu, yani bir şeyin başarıya ulaşmasını maksimize etmemizin yolu kontrolümüzdeki parametrelere yüklenmek.
Anladım.
Ama hala tıpkı tam da senin dediğin gibi kontrolümüz dışındaki faktörler nedeniyle işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
Ama o artık hani ona çok odaklandığın anda hiçbir şey olmaz hale gelirsin.
Tabii.
İyice tabii, kaderci, tabii. Nihilist bir nokta o da değil.
O iyi değil. O hiç iyi bir o şey iyi. Değil.
Onu hani onun olduğunu artık kabul edeceğiz. Şey gibi işte depremde gerçeği gibi hani böyle bir şey var olacak. Kontrol edemiyorsun. Ne zaman olacağı belli değil. O aklımızda bir köşede kalsın. Ama kontrol ettiğin noktada da eğer bir şey yapmak istiyorsan bunun da yolu dedik. Budur. Aynen. Hani gidip de 10 bin saat halı sahada vasat bir oyunla hani 11. saatte bir anda şey olmayacaksın. Gene bütün parasını, bütün gençliğini halı sahaya gömmüş. Vasat bir orta yaşlı olarak topluma karışmış olacaksın. Onun yerine İşte neyin eksik? Topa mı vuramıyorsun? İşte top vurmaya çalış ya da topu mu kontrol edemiyorsun? Ona çalış dedik. Bir de mümkünse Yılmaz Vural gibi duayenden hani ne eksik, neyi yapamıyoruz? Böyle bir yardım alınabilir.
Kesinlikle.
Alınması gerekiyor. Kesinlikle. Hocam kapatmadan önce şu evet, şeyin hocam. De muştusunu verelim de gecenin içinde.
Evet, evet, evet. Heyecan duyduğumuz bir şey. Gecenin içindenin 13 Ocak gece yarısı, yani o zaman aslında teknik olarak 14 Ocak olacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece TRT Radyo 1'de gecenin içinden de Kaçık Prens'i konuşacağız. Çok heyecanlıyız çünkü gecenin içinden yani efsane bir program. Bir radyo klasiği, 40 yıllık bir geçmişi var. Ve bizi konuk edecek olan Ayşe Yürük duayen bir radyocu. Yani o anlamda heyecanla gideceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağlık. Senin ağzına sağlık Melih'cim. Bizi dinlemek isterseniz kaçıkprensblogspot.com'da tüm bölümlerimiz ücretsiz. Hangi podcast uygulamasını kullanıyorsanız iTunes, TuneIn, Stitcher ve diğerleri oradan da ücretsiz erişebilirsiniz. Sosyal medyada da Kaçık Prens olarak podcastimiz Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta kaçıkprens@gmail.com'da e-mail yoluyla bize ulaşabileceğiniz bir mecra. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız, destekleriniz, bitmeyen desteğiniz ve ilginiz için bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim efendim.
Evet, şogi şogi diyelim.
Ve şogi şogi diyelim.